Hak Dinci daha genel kavram. Yani sağ demek. Yani sağ demek. Ama sağ demek.
Türkçe'de hak sağ anlamlı değil ama biraz galiba Tanrı ile şeyi var. İlintisi var ama o da dışsal bir bağlı. Hak nedir? İstenç ve hak arasındaki ilişki nedir? Bunlar zor sorular. Gerçekten zor. Şey değil. Yani öyle kolayca kurulabilecek bağlantılar değil. Modern Teen bölümünü okursanız internette, orada ben kurmaya çalıştım. Yani hakkı hak kavramı nedir? Onu bir kavramı ne yapabiliriz? Yani kavramı biliyoruz. Hepimiz hakkı ne olduğunu biliyoruz. Kimse hakkı bilmiyor değil. Değil mi? Uzayın ne olduğunu biliyoruz. Biliyoruz yani. Uzayla başka bir şey karıştıracak değiliz. Ama hak nedir ya da uzay nedir sorusu geldiği zaman kilitleniyoruz. Değil mi? Yani hemen hemen hiçbirine şey veremedik. Yanıt veremedik. Net yanıt. Kavramın ne olduğunu anlatmaya geldiği zaman şey yapıyoruz. Sayı nedir? Yani sayıyı anlatmak için sayının kendisini kullanmamız gerekiyor. Olmaz. Evet. Hak işte gezi hakkı ya da konuşma hakkı bilmem ne falan dediğin zaman, örnekler verdiğin zaman zaten hakkı kullanmış oluyorsun. Yani şey oluyor. Avukat tanıtlaması gibi bir şey. Yani tanıtlanacak ya da tanımlanacak olanı tanımlanmış gibi alıyorsun. Kant onu yapıyor şeyde, antinomilerde. Ototolojisi, geneleme ya da geneleme, yani o biraz farklı bir şey. Burada şey, avukat tanıt denen şey, yani bir şey tanıtlayacaksın ya da tanımlayacaksın ama tanımlarken o tanımlayacağın şeyi kullanıyorsun. O şey. Yani hak nedir dendiği zaman birisi bana bak işte gösteri hakkı var, konuşma hakkı var, yazma hakkı var, düşünme hakkı var, inanç. Bunlar bana hakkın semantiğini verebilir en iyisinden. Hakkın ne olduğunu vermez. Hak istencin istencin istençle bağlantılı mıdır hak?
Evet.
Yani bağlantılar bizi ilgilendiren noktalar ve hak ve istenç arasındaki bağlantıya baktığımız zaman daha iyi anlıyoruz tabii. Yani hak var, hak istenç hak arasındaki ilişki. Şimdi o tam formülasyonu hatırlamıyorum ama ikisi arasında şey var. Hak ve istenç, yani hangisi önce geliyor, hangisi sonra ya da hangisi birinci, hangisi ikinci diye de düşünebiliriz. İstenç mi, hak mı?
İstenç önce, istenç olunca hak devam edilebilir.
Yoksa hak mı istenci yaratıyor? Yani iki türlü de düşünebiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi hayvanın hakkı var mı? Hayvanların.
Nemek alma hakkı var mı? Var.
Var.
Değil mi? Canlı olarak dünyaya geldiği yer var o
hakkı. Hayvanlar mı?
Hayvan hakları diye bir şey olamaz diye düşünüyorum.
Çünkü yani hayvanın da hakları var.
Yani hak...
Yaşama hakkı, yaşama hakkı.
Hayvanın yaşama hakkı varsa niye hayvanları yiyor insanlar? Yani, değil mi?
Evet. Ama yok gasp demek ediyoruz yani haklarını.
Hayvan hakları.
Yani onun hakları olmasını şey göstermez ki biz gasp
peki, ediyoruz. Peki, o zaman güzel. Şöyle
hayvan
şey,
var devleti.
O hakkı olmasını göstermez.
Şöyle bir şey desek. Hak kavramı tin alanına aittir.
Evet.
Eğer doğruysa evet, o zaman hayvan doğayı haktan başlık tutacağız.
Evet, hayvanlar da.
Yani şeyin mantığı bu. Bir yerde Hegel'in yönteminin mantığı bu. Doğa ve tin alanları var. Temel iki alan biliyorsunuz onun bilgi sisteminde. Doğa önce geliyor, temel. Ama doğa şeyi kapsamıyor, tini kapsamıyor. Yani tin doğanın şey ereği sonucu ve doğanın ortadan kalkması ya da doğanın moment olarak yani tin doğayı moment olarak kapsıyor, onu diyebiliriz. Ve o zaman eğer hak kavramını doğa alanında koyarsak, o zaman bitkilerin hakkı var mı? Ya da hayvanlarda hak nerede bitiyor falan ya da nerede başlıyor? Fillerin hakları var da bakterilerin hakkı yok mu? Evet. Ya da kuşların var da bilmem sürüngenlerin yok. Yani genel olarak Hegel'in sisteminden şeyi çıkartıyoruz. Hak alanı, hak tin alanına ait bir kategori. Tinin hakkı var.
Ama çok olmuyor.
Ama hayvanlara zulmetmek konusu ya da yani bir kere hayvanlar yeniyor. Yani eğer hayvan haklarından söz edersek yememek gerekiyor yani, her şeyden. Yaşam ama hakkı diyoruz.
Sonuçta bir geri kalmış. Yani hayvanı yemek de bir geri kalmış. Türün devamı için ürünü yemek zorunda.
Şimdi
yani öyle devam ettirebilirsin.
Onu şöyle söyleyebilirim yani.
Eğer hakkı istençle bağlarsak, yani yine hakkı hayvana da hayvana istençle yükleyemiyoruz dikkat eder. Çünkü istenç anlak gerektiriyor, düşünme yetisini gerektiriyor. Yani sistematik Hegel'in şeyi bu, üstünlüğü burada yatıyor bir yerde. Yani ötekilerde dizge kullanılmadığı için bu kavramlar kolayca birbirinin içine düşüyorlar ve işin içinden çıkamıyor şeyler, felsefeciler. Ama şey, yani hak ve istenç kavramlarını bağladığımız zaman ve bu iki kavramın tine ait olduğunu, doğaya ait olmadıklarını düşündüğümüz zaman şey tablo biraz aydınlanmaya başlıyor.
Ama bir şey söyleyeceğim, eğer biz hayvanlara yaşama hakkını tanımıyorsak, onları her an her koşulda yok etme hakkını kendimize, o istenci kendimize bulmamız gerekir.
Evet.
Öyle bir şey de son derece yanlışlanabilir.
Ona rağmen insanlar bugün şey yapıyorlar, hayvanla kovaylar olarak kullanıyorlar, her şeyden önce yiyorlar. Yani kediler, köpekler bile yeniyor. Çinler köpekleri yiyorlar. Kedileri yiyen var mı?
Ha?
Yemiyorlar. Kediler neyse şey yiyor. Ama köpekler yeniyor, atlar yeniyor. Yani İskandinavlar yiyorlar. Koyunlar, kuzular yeniyor falan. Bunlar hayvanların haklarını çiğneme koyuyor. Yani
insan
yaşam...
yiyor yani. O zaman evet. İnsanların da hakkı yok yani.
Evet. Ben ne diyeceğiz? Nasıl açıklayacağız? Bu kadar karışık şeylerin içinden nasıl çıkacağız? Herkes neredeyse birbirini... insan bile yeniyor yani. Ama yamyamlık şey artık moral olarak yanlış. Yani. Ama hayvanların yenmesi moral olarak yanlış değil. Suç değil. Ya da yani vejetaryenler şey yapmıyorlar, ötekilerini suçlamıyorlar, hayvanları yiyenlere, yani, katil demiyorlar.
Ama hocam burada mantık hatası
yani eğer hayvanların hakları olsaydı o zaman kesinlikle suç olurdu.
Ama bu kişinin gelişimiyle ilgili, insan kişinin gelişimiyle ilgili yani gün gelecek benim o hakkı teslim edecek.
Hayvanlara. Evet. Ama hayvanların haklarını, hakkı bilmeyen birisi hak sahibi olabilir mi? Ve hayvanlarda ego yoksa...
Yaşamda kalmak istiyor yani.
İçki de ama. İçki de mi?
İçki
de. Hak kavramı entelektüel bir şey.
Talep eden olmadığı sürece hak verilmez ki. Hak alınır ki. Talep ediyoruz bir yere başlıyor.
Talep etmek için düşünmek. Ama düşünmesi gerekiyor.
Yaşamda kalmak istiyor.
İstenç. İstenç değil o. İstenç değil. Şey yok. İçki de. Yaşama içgüdüsü var. Çünkü...
Yeterince saygın bulmuyor musunuz?
Hayır, içgüdü doğaya ait. İnsanda da var. Bizim de içgüdülerimiz var. Ve doğa, insanın doğa yanına ait. Yani içgüdü şey değil. İçgüdü tinselle doğalın birleşme yeri diyebiliriz. Ruh, kategori... Şimdi şey vardı. Yani bunlar bir yerde biz felsefe tarihindeki çözümlemeleri de inceliyoruz bu inceleme içinde. Yani doğadan tine geçerken tinin en alt kavramı ruh kavramıydı, anima kavramıydı. Yani yaşam ya da ruh denen şey. Ve doğaya baktığımız zaman içgüdü kavramı doğada bulunuyor. Değil mi? Hayvanlar doğaya ait. Tinsel varlık değil hayvanlar. Doğada içgüdü var. İnsanda da içgüdü var. Yani o zaman içgüdü kavramı şey, yine ruh kavramının bir bileşeni gibi görülebilir. Çünkü ruh bilim içgüdüyü inceliyor. Özellikle Freud'un ruh bilimi içgüdülerin şeyi. Yani onları en geniş olarak inceleyen ruh bilim türü diyebiliriz. Ne?
Usta var ayrıca burada.
Nasıl var? Doğada usta nasıl var? Evet.
Çünkü doğa kendine usta. Kendine. Ve her şey deterministik olarak cereyan ediyor doğada görüyoruz ki neden sonuç ilişkisine göre hiç kaos yok.
Evet.
O yüzden.
Evrakta olsun.
Gerçi sistem önemli. Size bir yer değil. Doğruz. Değme noktası şöylese anima diyoruz. Yaşam. Ya da ruh diyoruz. Şimdi hak kavramı buraya düşüyor. Hak, örneğin anlak kavramı ya da istenç tabii ki duyunç kavramı falan. Ya hayvanlar şimdi bunların birbirine bağlantılarını bildiğimiz için şeyi kolayca görebiliyoruz. Yani örneğin istenç kavramı duyunç kavramından ayrılamaz. Neden? Duyunç doğruyu ve eğriyi ayırt eden ve neyin isteneceğini gösteren yeti. Öyle diyebiliriz ve istenç duyunçsuz olmaması gereken bir kavram, duyunçsuz olamaz. Çünkü istenç iyi ister ve iyi istemesi belki de onun böyle belirtik bir muhasebesini yapmasa bile istenç iyi istiyor ve o iyiyi belirleyen duyunç. Yani vicdansız, duyunçsuz bir istenç şey değil, olanaklı değil. Dolayısıyla istenç kendisiyle birlikte duyuncu da hak alan, şey, tin alanına götürüyor. Yani istenç hayvanlarda olmayan bir şey. Hayvanlarda genel olarak düşünce yok. Ya nasıl biliyoruz bunu? Ya düşünüyorlarsa hayvanlar? Bunu kimse kimse adına karar veremez. Ama yani hayvanların düşündüklerini gösteren hiçbir ciddi şey yok, bulgu yok. Bazı deneylerde şey gösterilmiş, hayvanlar toplama yapıyorlar, çıkarma yapıyorlar falan filan. Yani ama hayvanların genel olarak psikologlar hayvanların koşullu tepkiden daha öteye geçtiğini gösteremiyorlar ya da geçmediğini söylüyorlar. Hayvanlarda şey yok, tin yok, geist yok. Yani zihin denen, onluk denen şey yok. Ona bağlı bütün kategorilerde yok. Çünkü hak kavramı istenç kavramından ayrılamaz. İstenç, yani eğer dersek ki doğada da bu şeyle var, tinsel kavramlar var, o zaman ondan yeni bir sistem çıkabilir. Genel olarak bir hayvanın, filin ya da balinanın ya da maymunun ya da atın böyle daha yüksek, köpeğin falan kafaca diyelim, sinir sistemleri daha yüksek olan hayvanlar, bunların düşündüklerini gösteren hiçbir şey yok. Belirti yok. Çünkü düşünme total bir yeti. Yani insan bir kavramı düşünüyorsa bütün kavramları düşünüyor dememiz gerekir. Bu mantık biliminin yararlarından birisi de buydu. Yani egonun karakterini göstermek ve orada şunu görüyoruz. Eğer varlık kategorisiyle başlıyorsak, yani bir ansal yeti varlık kavramını düşünebiliyorsa her şeyi düşünebilir. Çünkü bütün yapı, logosun yapısı ya da ussal, kuramsal yapı, yani kavramlar sistemi varlıktan türetiliyor şeyde. Mantık biliminde yani. Çünkü o türetme şey değil, keyfi değil. Yani varlıkla başladığınız zaman bir devimi başlatmış oluyorsunuz. Yani bir kavramlar sisteminin doğuşunu başlatmış oluyorsunuz ve oradan diyoruz. Yani kavramlar arasındaki bağıntı onları sistem olarak davranmaya götürüyor. Ya da öyle ele alınmaya götürüyor. Yani şey diyemeyiz. Yani bir insanda öyle bir kafa yapısı var ki o insanda örneğin şey yok işte. David Hume'un dediği gibi nedensellik kavramı olmaz. Böyle bir şey olanaksız. Yani bir us düşünün ki onda nicelik kavramı eksik olsun. Öyle bir şey olanaksız. Total olması, sistematik olması gerekiyor şeyin, mental yapının, ansal yapının. Yani orada bir eksiklik olduğu zaman şizofreni ortaya çıkıyor diyebiliriz. Us yalınması denen şey. Yani bir insan gerçekten nedensellik kavramını yitirirse, David Hume'un düşündüğü gibi, o insan artık şey değil, bir usul bütün olarak kullanıyor diyemeyeceğiz. Yani düşün, nedenselliği çektiğin zaman aslında şey, yine şey, çok kesin olarak söylememiz gerekir o şey, sistem varsayım temelinde. Bir sistem şeyde, hatırlıyor musunuz sistemin kavramını çıkarmıştık? Yani bileşenleri zorunlu olan bütün diyor. O bileşenlerden birini çıkardığınız zaman geriye sistemin cesedi kalır. Tek bir tanesi eksilirse sistem işlemez. Yani araba motoru bir sistem değil. Oradan bujileri çıkarın, o zorunlu bileşen olarak o motor, o araba gitmez. Sistematik olmayan şeyler çıkartılabilir. Ama insan bedeninden, insanın varlığından, sisteme o bütününe ait olan, zorunlu olarak ait olan bileşenleri çıkardığınız zaman insan ortadan kalkar.
Nedensellik
us dizgesine ait bir bileşen dedik. Bütün dediğimiz us dizgesi. Şimdi şeyi düşünelim, insanı düşünelim. İnsan öyle bir varlık ki o da zorunlu bileşenlerden oluşuyor. Örneğin görme yetisi insana tözsel mi? Yani görme yetisi olmayan birisi insan olabilir mi? Olabilir. Ayakları olmayan birisi. Olabilir. İşitme yetisi tamamen sıfır.
Olur.
Olabilir. Bunların hiçbirisi şey değil. İnsanı özel olarak belirleyen kategoriler ya da yetiler değil. Ama şeye gelin, istence gelin. Yani duyuş. Genel olarak düşünce. Ya düşünce insanın özü diyoruz. Düşünmeyen bir varlık insan olamaz. Düşünmüyor. Görüyor, kokluyor falan ama düşünmüyor. Bu şey değil, insan değil. Dizge derken, yani insan bedensiz bir insan olabilir mi?
Olamaz.
İnsan ruh ve beden birliğidir. Klasik felsefede onu öğreniyoruz. Beden ve ruh bunlar karşıtlar olarak birbirlerine bağımlılar. Karşıtların özelliği oydu. Birbirlerinden vazgeçememek. Eğer vazgeçerlerse kendilerinden de vazgeçmiş olurlar. Yani ruh ve beden bir arada olmak zorunda. Ruh yaşamla aynı yerde duruyor. Dedik ki de aynı kategori. Ve bedenden söz ettiğiniz anda, kendi bedenlerinizden söz ettiğiniz anda ruhun onunla tam bir birlik içinde olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Çünkü en son hücremiz bile yaşıyor, canlı yani. Tek başına, yani tek başına durmuyor tabii ama en önemsiz dediğimiz hücre bile, eğer hücre ise, bedenin bir parçası ise ruhsal bir yan da taşıyor. Ya da yaşayan bir yan taşıyor. Yani şey değil, kimyasal bir atom yapısı değil. Yaşam da var. Yaşam nedir? Doğada var. İnorganik doğada yaşam var mı?
Yok.
Yok. Taş, toprak vesaire. İnorganik doğa. Organik doğada yaşam var mı? Başlıyor gibi ama henüz amino asitler, organik desek bile amino asitlere yaşam diyemeyiz.
Çoğalabilmesi lazım. Bir de DNA'yı hani enerjiye çevirebilmesi.
Evet. De anima, o asites aslında şey, bugün hala geçerli o şeyler, oradaki çözümler. Yani yaşam kategorisinin üç bileşeni var diyor asites. İrkilebilirlik, devinebilirlik ve üreme. İrkilebilirlik.
İrkilme ile devinim arasında fark var mı?
Var mı?
Var. Devrimde
yer değiştirdi,
zaman devrimde yer
değiştirdi.
Bir uyarı
yapmış. Dışarıdan bir
ilkildi. Yani devrimde hareket etmek gibi algılıyorsun.
İlkilme gibi. Dışarıda İlkilme ve devrimme. Yanlış hatırlıyor muyum? Yani üç tane ilkilerlik yer değişimi. Locomotion falan da diyorlar İngilizce çevirirken. Herhalde devrim.
Yani besin alıp besini dışkılama şey. Yani arada enerji çevirmek. Canlı olabilmeli.
Beslenme diyorsun.
Evet.
Yani
o. Beslenme ve çoğalma.
Belki öyledir. Soru işareti bırakalım. Devinmeyi, yer değişimine. Yani onun yerine dediğim gibi başka bir şey girebilir. O fonksiyonları ya da o bileşenleri taşımayan bir varlık canlı değil. Yani ilkilmiyorsa, üremiyorsa ya da beslenme ya da üreme gibi şeyleri, devinme gibi yetenekleri, fonksiyonları yoksa canlı değil. O varsa, yani bir irkilme denen şey, bunlar şey değil aslında, böyle rastgele seçilmiş kavramlar değil. Yani özel kavramlar, yaşam için özel. İrkilme dediğim şey, bir uyarıya yanıt verebilme. Yani şimdi bir radyo da uyarıya yanıt veriyor. Çünkü ona elektromanyetik dalga geldiği zaman onu alıp şey yapıyor değil mi? Fiziksel sese çeviriyor. Yani fiziksel elektromanyetik dalgayı hava dalgasına çeviriyor falan. Orada da, ama ilkilme o değil. Buna ilkilme demiyoruz. Yani radyo ilkiliyor demiyoruz. İlkilme canlıya ait bir şey, kategori. O kategori nasıl o şekle gelmiyor? Çünkü bu şeyde de var. Yani belki Mısırlarda da var. Mezopotamya'da da var. İlkilme kavramı.
İlkilerde var mı?
Var mı bitkiler ilkin kadar?
Var.
Var ya, var ya, çok kısal duruyor. Ne yapıyorlar? Ellediğin zaman.
Yani tek hücreli varlıklarda var. Bir şey geldiği zaman, uyarı geldiği zaman o termik hayvan ya da
dışsal bir ilkin mi?
Şimdi yaşam...
İlkinme dışsal.
Dışsal, içsel olamaz mı? İçeriden olamaz mı? Olabilir mi?
Olabilir gibi
geldi.
İçgüdüsel şeylerde bir şey değil mi?
İlkinme... İçgüdü de bir uyarı. Ama yani, irkilme diyebilecek miyim?
İrkilme dışarıdan sanki bir şey
var. Bir şart dış uyarıya yanıt gibi. Ama bir uyarı dış ya da iç olabilir dediği gibi. Şimdi yaşamı inceliyorduk ve yaşam kategorisi şeyde var, doğada var. Tin alanında doğada olan her şey, şimdi Ege'nin sistemindeki şey bu, kolaylık yine. Bir sonraki basamak, yani ikinci basamak, tin alanı doğal alanını kapsıyor. Yani tin dendiği zaman, tin kavramı gerekli mi değil mi? Tin insanlık demek. Ama şey diyor örneğin, Tanrı saltık tindir diyor. Ve tin kavramını insanlıkla sınırlarsak, o zaman Tanrı'nın tin olması, Tanrı'nın insanlıkla eşitlenmesini getiriyor. Ve getiriyor. Yani itiraz edecek bir şey değil. Geist, Almanca'da onu düşünün. Geist, Tanrı, Tanrı ve Geist arasındaki ilişki. Yani Geistik, Tanrı'nın Geistik olması gerekir, tinsel olması gerekir. Şey değil, duysal, doğal değil. Natürlich olmaması gerekir. Doğal olan şey, fiziksel olan şey sonlu ve Tanrı sonlu olamaz. O yüzden Tanrı ancak tinsel olabilir diyor Hristiyan bölümünde. Ve o zaman insanlığın şey, dinsel bilincindeki gelişme, eğer öyle bir şey kabul ediyorsak, onun o doğal dinsel, doğal tanrısallıktan tinsel tanrısallığa yükselmesi gerekiyor ve bu şeyde oluyor. Roma İmparatorluğu'nda, Hristiyanlıkta oluyor. Doğallığın terk edilmesi. Roma İmparatorluğu kutperest bir şey. Dinsel yapısı var ve ama Hristiyanlık orada gelişiyor. Hristiyanlığın orada gelişmesi şeyden geliyor. Yani bu, şimdi bu özel noktaya değinelim ve ya kalırız ya geçiyoruz oradan. Hristiyanlığın doğması için şey gerekiyor. Onun negatifinin olması gerekiyor. Yani eğer Hristiyanlık şeyse, örneğin insanlığın kazanılması dersek, o zaman Roma'da insanlığın yitirilmiş olmasının gerekiyor. Olması gerekiyor. Yunanistan'da doğamıyor Hristiyanlık. Çünkü Yunan dini şey gibi değil. Yunan değil, sadece dine bakmak doğru değil. Yunan dini ya da Yunan kültürü Hristiyanlığa uygun bir kültür değil. Hristiyanlığı doğurabilecek bir kültür değil. Ama Roma kültürü o Hristiyanlığı zorunlu olarak doğurdu. Şunu da söylüyorduk. O da sorgulanacak bir şey. Hristiyanlık şey değil. Bir önceden planlanan bir Musa'nın yaptığı gibi önceden planlanan bir dinsel biçimin açılması değil. Hristiyanlık Roma tini içinde, Roma tinin şeyine göre, o tinin belirlemesine göre belirlenen bir dinsel dinmiş. Yani Hristiyanlığın yapısını belirleyenler şeyler, kimler? Paulus. Ondan sonra konsüller. Ondan sonra, ondan önce daha doğrusu yazarlar, felsefeciler. Yani 4 tane İncil var şu anda kabul edilen. Kabul edilmeyen İncil'lerin sayısı konusunda bir şeyiniz var mı? Fikriniz var mı? Reddedilen. Düzinelerce diyebiliriz. Yani bu kabul edilenler en iyileri ya da en uygunları. O konsül tarafından, İznik konsül tarafından bulunanlar. Ve Hegel burada söylüyor galiba. Daha önce sözünü etmiştik. Mesela Arius diye bir başka yazarın şeyi ya da düşünürün İncil'inde İsa'nın tanrısallığı reddediliyordu ve İsa yalnızca insan olarak kabul ediliyordu. O versiyon reddedilmiş konsüller tarafından. Yani 4 kitapta, şu an İncil'lerin 4'ü de İsa'yı şey olarak, Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediyor.
O niye öyle yazmış?
Avius mu? O da sağduyuyla yazmış. Sağduyu Allah demek ve sağduyu...
Değişir
tabii ya.
İslam olurdu o zaman. Yani o zaman Hristiyanlık yerine şey olurdu, İslam gibi bir şey olurdu. Çünkü İslam ona geçiliyordu. Yani Muhammed şeyi kabul etmiyor. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmiyor. O yüzden o bir tür Aryanizm gibi görünüyor İslam. Onun anlamı neydi? Yani ne önemi var? İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmasının anlamı ne? Hegel bir şey diyor. Tanrı diyor üçlülük olarak bilinmelidir. Hristiyanlık. Bir kere şey diyor, şöyle bir şey var. Tanrı böylece ancak üçlülük olarak bilindiği zaman tin olarak tanınmış olur. Tin üçlülük kapsayan bir doğada ve Tanrı tin olarak, üçlülük olarak bilinirse tin olarak. Şimdi Tanrı'nın tinsel olarak ya da tin olarak bilinmesinin anlamı açık değil mi sizin? Yani bir put ya da tahtadan, taştan başka bir cisim yerine soyut bir Tanrı imajı var, tasarımı var ve o kutsal olarak o görülüyor. Şimdi şey diyebiliriz, din a priori saçma. Yani gereksiz ve yanlış bir şey diyebiliriz. Doğru. Ama insanlığın, yani eğitimsiz insanlığın, halkların dünyaya anlam vermeleri için, varoluşlarına anlam vermeleri, o varoluşu açıklayabilmeleri, anlamaları için ve moral, daha da pragmatik olarak moral düzenlerine ya da moral yanlarına bir otoritenin gücünü ya da onayını kazanabilmek için Tanrı'ya gereksinimleri var. Yani Voltaire şey dersek, deist ya da ateist dersek, onun kendisi bile şey diyor, şöyle diyor, Tanrı olmasaydı onu yaratmak gerekirdi. Yani Tanrı şey değil, dünya tarihinde düşünmemiz gereken, dini dünya tarihi içinde, dinin eğitimi açısından düşünmemiz gerek. Biz istediğimiz kadar din aptalca bir yapıdır diyelim, dinler var. Yani en ilkel biçimlerden, işte Afrika'daki o büyü dinlerinden, ki onlar din değil. Ondan sonra Asya'da işte Hinduizm falan, Budizm, daha sonra mitolojik dinler var şeyde mi? Anadolu'da, Mezopotamya'da, Mısır'da. Yani dinler var ve bunların insanların varoluşları üzerindeki etkisi asla şey değil, hafife almayacak ya da küçümsenecek bir şey değil. Ve bu bir aptallık görünür demek, şey, kendisi aptallık gibi görünür. Çünkü o zaman onun ne olduğunu açıklamayı gereksizleştiriyor. Yani ateizm şey değil, çok şey gibi görünüyor, akıllı gibi görünüyor ama yani ateizmin saptadığı gerçeklik sadece şey, yüzeyin kendisi ve onun altına bakmak gerekiyor. Ateizm ona bakma geleneğiyle durmuyor. Yani şimdi o zaman tin, tanrı ve şimdi felsefe Hegel tanrı bilim yapmıyorsa, eğer bu kitap tanrı bilim kitabı değilse ne demek istiyor? Ya da Hegel'in din felsefesinde getirdiği çözümleme, din açısından getirdiği çözümlemeyi anlayabilecek miyiz ve geçerli görebilecek miyiz? Ya da ne ölçüde geçerli? Tanrı tin olmalıdır diyor. Tanrı derken İnsanlık şey istiyor, yani bir tür gerçeklik istiyor. Gerçek derken neyi düşündüğümüz de önemli. Yani gerçek olan bir şeyin olması gerekir. İlk önce var olması gerekir. Yani Athena'ya Tanrı diye inanıyorsa bir insan ve onun taş olduğunu, o heykelin taştan başka bir şey olmadığını gördüğü zaman yani olmayan bir şeye inandığını görecek. Taşa inanmak anlamsız bir şey. Tanrı gereksinimi haklı bir gereksinim. Yani logos diye şey düzen evrendeki doğal ve tinsel evrendeki düzenin şeyi temeli oradaki ilk halka. Ama Tanrı para bir öyle diyor.
Yani hakkı bulamadığın sürece
hakkı bulduğun zaman
Hak her zaman şey, adil bir şekilde dağıldığı zaman Tanrı'ya da ihtiyaç kalmayacaktır.
Tanrı
onu haklı ve adil bir şekilde dağıtıyor
evet.
Mu?
Tanrı mı?
Yani, inanıyor zaten. Tanrı'nın böyle bir adaleti var mı?
Var mı?
Yok.
Tanrı dağıt. O dağılım adaletini dağılım türesi diye dizir ona. Ona uygulamıyor Tanrı. Yani bugün Bill Gates'in ve
niye bu kadar yoksulluk?
Bir Afrika Çinli
insanlar diye yani Tanrı yani. Yani oradan doğuyor.
Bir
yani.
Sistemin iç alını bakmanız dolar insanlar, evrene,
evet.
Bütün her şeye bu en kolay yolda her şeyi büyük bir güç bu da Tanrı'dır diye o şekilde bir şey yapmak, izah.
Peki o zaman böyle bir yararcı bir bakış açısından bakıyoruz yani Tanrı gerekli diyoruz. Ama şey varoluşun anlamı denen şey. Şimdi Sartre'ın filan yaptıkları, özellikle Sartre'da yoğunlaşıyor bu. Varoluş saçmadır. Niye? Çünkü Tanrı yok. Tanrı olsaydı varoluş saçma olmayacaktı. Varoluş anlamlı olacaktı. Tanrı varoluşa anlamı neden getirsin? Yani gerekli bir takım şey, türü açısından falan. Ama bunlardan daha önemlisi ya da biraz daha farklı bir bilmiyorum önemli bir karşılaştırmak doğru mu? Ama Tanrı aynı zamanda anlamla getiriyor varoluşa. Nietzsche niye Tanrı öldü diyor?
İsa'yı öldürdüğü için iş yapıyorum.
İsa'yı öldürdü. İsa İsa 2000 yıl alamadım. Yani Nietzsche niye Tanrı öldü diyor? Ya da Nietzsche'nin Tanrı öldü demesinin anlamı ne?
Tanrı olarak İsa'yı Tanrı olarak gösteriyor ya.
Evet.
Tanrı İsa'nın ölümünde Tanrı ölümü olarak şey.
Ama dedi gene. Oldu.
İsa'nın dediğin konuda da ayrılmamız gerekiyor.
O da ayrılacak. Evet, Tanrı ve din de ayrılacak.
Tanrı'ya inanıyor ama cennet ölümden sonra yaşam duygusu. Yani insanlar daha çok Tanrı o nedenle inanıyor. O nedenle yaşam anlamı.
Peki ölümsüzlük yaşama ya da varoluşu anlam getiren bir şey midir? Eğer ölümlü olduğumuzu anladığımız zaman yaşamımız saçma mı oluyor, anlamsız mı oluyor? Öyle diyor, Sartre öyle diyor. Yani çünkü Tanrı'nın ölmesi onları getiriyor. Tanrı şey, insanın sonsuzluğunun güvencesi. Öteki dünya inancı. Değil mi? Ölümden sonraki yaşam. Ölümsüzlük onu gerektiriyor. Bitti mi?
Ölümden bitmiyor ki insan.
Koy.
Çok az.
Bu şey yapıyoruz yani, ateizm falan tabii önemli bir konu. Onu kaybı.
Güven
gitmesin. Güven belki ilerleriz. Ne?
Başka zaman konuşacağız onları. Sevim bitiyor.
Onunla konuşmam mı? Ya da 5 dakika. Başka zaman konuşuruz. Yani şimdi şeye başlayıncaya kadar, yani Germanik dine başlayıncaya kadar Hristiyanlığı, Roma İmparatorluğunu irdelememiz gerekiyor. Hem de temel kavramlara bakıyoruz. Dikkat ettiyseniz. Önümüzdeki hafta da devam edebiliriz buna.
Tanrı korkudan doğmuş bir şey değil mi? Psikolojik değil mi aslında Tanrı? Ben yok olma korkusundan doğru.
Şey, bir Alman düşünürü vardı. Kimdi o? Göte'nin öğretmeni. Hmm. Hatırla. Birinin yüzünde. O şey diyor. Tanrı, korku Tanrı yarattı. Korku Tanrı'yı yarattı demek hiçbir şey söylememektir diyor. Çünkü korku diyor hiçbir şey yaratmaz. Ancak diyor anlığı uyarır diyor. Korkudan bir kavram çıkarmak.
Olmaz.
Yani mesela Thomas Hobbes Leviathan, o kitabında o devleti korkudan türetiyor, çıkartıyor. Şimdi insanlar korkuyorlar, güvenlik açısından devlete gereksinimleri var. Ne kadar şey değil mi? Usun naivliğini görmemizde yarar var. Yani şimdi tek bir fenomenin tek bir yanını, onun gerçeği ya da gerekçesi ya da zemini gibi görmek çok doğru değil. Yani devlet gerçekten korkuyu ortadan kaldırıyor. İnsanların güvenliğini sağladığı için. Çünkü biz şimdi sürekli güvenlik içinde yaşadığımız için devletin güvenlik işlevini algılamıyoruz. Şey gibi, balığın suda yaşaması gibi. Devleti kaldır, güvenlik kuvvetlerini kaldır. Ve evet, o zaman yaşamın tehlikede olup olmadığını görebilir insan. Ve o zaman, evet, o zaman insan devletin önemini anlayabiliyor. Yani ama devletin kaynağı ya da devletin güdüsü sadece şey değil, korku değil.
Bunu
ama Thomas Hobbes öyle açıklıyor.
Ona yönelik yani daha eski çağlarda tek tanrı yoktu ki mitolojik tanrılar vardı. Hepsinin bir şey, simgeleri, yasalar vardı. Bunu açıklayamıyorlardı şimdi şeyde kırıksızı ama onu hep mi koyuyorlardı?
Evet.
Kaplara,
toplara,
her şey.
Evet. Tamam, mitolojik tanrılar öyleydi. Yani Athena bilgi tanrı.
Korkudan doğduğunu
geçsen mi? Aynı şekilde başka faktörler var. O yani şimdi mesela Demeter neden doğdu? Demeter ya da Dionysos. Yani mesela şarap diyelim şey, Dionysos ne?
Coşku.
Yani orada o da bir tanrı ve onun doğma nedeni korku değil. Athena'nınki korku denebilir mi? Athena savaş tanrıçası. Aynı zamanda bilgelikle ilgileniyor. Bilgelik tanrıçası. Yani birçok işlevi olabiliyor bir tanrı ya da tanrıçanın. Onları yani hepsinin şeyi var. Bir görevi var ya da bir yaptığı iş var. Evet, Poseidon Tiran mı Tanrı mı? Tiran değil. Okyanus. Okyanus Tanrısı. Ama Tayfun mesela Tiran. Tiranlar şeyden farklı. Tiranlar doğal çıplak doğal güçleri ve tiranlar ve tanrılar arasında ayrım yapıyor Hegel. Tiranlar tabi tiranlar şey değil, tanrılar değiller. Yine ona bakarız. O da şey, önemli ve zor bir konu da belki. Ama yani evet, korkudan doğduğunu söylemek şey, tek yanlı bir açıklama. O yüzden kısmen doğru. Yani bütünle yanlış değil ama bir faktör.
Şöyle kısa birer cümleyle de yapalım mı?
Yapalım. Test kaydı var, önemli değil.
Ölümsüzlük yaşam anlamlı kılar mı dedik?
Evet. Kılar mı?
Yani
düşünün, yani bu dünyada varsınız ama bu varlık 60-70-80 yıllık bir kısa bir süreyle sınırlı. Bu anlamlı mı? Ondan sonra yok olmalı. Bu
felsefeye sene döndük o zaman.
Valla yaşam ya,
ünlü olmazsa bu ünlü olmazsa biliyorum yani.
Yaşam anlamlı.
Ama neden mesela Sartre ya da Nietzsche falan bunlar ölümsüzlük yitirince ya da onun olmadığını anladıklarını sandıkları zaman saçmalık şeyine düşüyorlar, psikolojisine düşüyorlar. Var bu saçma, absürt. Albert Camus falan o da.
Fazla yaşamak
istiyorlar. Bu fazla yaşamak değil, sonsuz. Sonsuzluk. Evet, yani süre önemli değil. 1000 yıl da olsa aynı şey. 10.000 yıl yaşıyorsaydık çok mu rahat olacak? O da göz açıp kapayıncaya kadar geçecekti. 10.000 yıl ya da 100.000 yıl. Ve yine şey diyecek, Sartre o zaman da çıksaydı yine varoluş saçma diyecekti.
Aziz Bey bir birey olarak olmuyor ama tür olarak devam ediyor.
Ama o onların düşüncelerini değiştirmiyor yani tabii ki.
Sonsuzluk insan şeyde kavramında devam ediyor.
Bunu biz biraz bilmiyorum. Yani şimdi
değişimi göremedik.
Süreklilik ve sonsuzluk birlikte gidiyor gibi görünüyor. Yani insan ruh, insan varlığı hiç kesintiye uğramasa, her zaman bilinçli olarak var olsak sonsuzluk içinde
o zaman anlam kalmadı.
Bu
evet, o zaman
anlamsız. Ciddi misiniz?
Ay evet yani. Çünkü ölümsüz.
Anlamsız olan sen... Ama sıkıcı sonluluk alanında olduğu zaman sıkıcı. Eğer sonsuz tin alanında varlık, insan varoluşu sonsuz tin alanına aitse. Sonsuz, saltık tin alanı Hegel'in sisteminde biri hatırlıyor musunuz? Bilgi, evet, sanat, felsefe, din. Yani insanın şey, yani, kendini tam olarak insan olarak gerçekleştirme boyutları onlar.
Yani
insan sevilecek, insan bilecek ve insan güzellik içinde var olacak. Yani bu sıkıcı olur mu sence? Sonsuza kadar seviliyorsun ve seviyorsun. Sonsuza kadar seviliyorsun ve seviyorsun.
Ya. Çok sıkıcı
yani. Aman Allah'ım. Bu hatırlayın. Bunların üzerine bir daha düşünelim. Yani sonsuza dek süren bir sevgi sıkıcı.
Ama hayatım.
Hayır.
Hani
gece
sıkıcı. Şimdi aynı kişi sıkıcı işte, değil. Sonsuzluk sıkıcı yani.
Sonsuzluk zaten olmalı.
Böyle bir yanıtlayın.
Sonsuz değişiklik. Sonsuz farklı şey yaratabiliyorsan sıkıcı olur.
Ama o da monoton değil mi? Sürekli yenilik, sürekli yenilik.
Ayha bile bir şey bulman lazım mücadele etmek. Yolunda hayatta bir şey biraz.
İşte onun için illa işte her seferinde de özgürlük.
Ama burada şey var işte ya. Yani sevgiden sıkılma gibi bir varsayım var. Bu doğru olmayabilir. Yani şimdi sevgi diyoruz ki bir insanın kendini başkasında bulması. O durumdan sıkılır mı insan?
Yükselen.
Sıkılırsa neden sıkılır?
Değiştirir.
Evet. Tamam, o zaman şey, biraz daha haftaya devam edeceğiz Hristiyanlık ve şu kafayı
tutuyorum. Hocam ben felsefeyle dinin o
birbirine benzer bir şey. Biraz önce değindiniz ya.